Ayrım 29, sayfa 248. Kapenyukin, aşk ha, diye mırıldandı. Ne aşkı yahu? Kadın hiç istifini bozmadan, sizin gibi yakışıklı bir erkek aşk konusunu iyi biliyor olmalı, dedi. Atölye kahkahadan yıkılıyordu ama Sitanov Kapenyukin'e doğru kükredi. Bu karı salağın teki. Hatta salaktan da beter. Herkes bilir ki aşkın böylesi ancak ve ancak upuzun bir özlemden sonra gerçekleşir. Şarabın etkisiyle yüzü kireç gibi olmuştu. Şakaklarından boncuk gibi ter damlacıkları süzülüyor, zeki bakışlı gözlerinden huzursuz ışıltılar saçılıyordu. İhtiyar Gogolev çirkin burnunu büktü, elleriyle gözyaşlarını silerken sordu. Kaç çocuğunuz var? Bir çocuğumuz var. Masanın üstünde bir lamba asılıydı. Bir diğeri de sobanın üstündeydi. Pek fazla bir ışık vermiyorlardı. Atölyenin köşelerine koyu gölgeler düşüyor. Oradan henüz bitmemiş başsız bedenler bakıyordu. Ellerin ve başların bulunması gereken yerlerdeki kül rengi lekeler çok korkutucuydu. Bu durum Azizlerin yeni boyanmış cübbelerini gizemli bir biçimde bırakıp hep birlikte bodrumdan gittikleri izlenimini daha da güçlendiriyordu. Cam toplar tavanda asılı oldukları çengellerde küçük duman bulutları arasında mavimsi ışıklar saçıyordu. Ziharev herkese bir şeyler ikram ederek masanın çevresinde dört dönüyordu. Dazlak kafası önce birine derken bir başkasına doğru eğiliyor, ince parmakları durmaksızın oynuyordu. Zayıflamış görünüyordu. Burnu yırtıcı bir kuşun burnu gibi sivrileşmiş gibiydi. Işığa doğru yana döndüğü zaman burnunun koyu gölgesi yanağının üzerine düşüyordu. Yankılı tenor bir sesle "Yiyin için dostlarım!" diye bağırıyordu. Kadın evin sahibesi havalarına girerek şarkı söyler gibi bir sesle "Ne diye bu kadar kendini paralıyorsun?" diyordu. Burada yabancı mı var? Herkes ne kadar yiyip içeceğini biliyor. Ziharev coşkuyla bağırıyordu. Herkes rahat olsun, keyfinize bakın. Dostlarım, bizler Tanrı'nın kulu kölesiyiz. Hadi gelin, onun adına şükürler olsunu söyleyelim. Gel gelelim hiçbiri şarkı söyleyecek durumda değildi. Herkesin üstüne bir sersemlik çökmüş, yemeğin ve vodkanın etkisiyle kendilerinden geçip uyuşmuşlardı. Kapenyukin akordeonuna iki koluyla sarıldı. Karga yavrusu gibi kapkara, ciddi bir genç olan Viktor Salutin tefi aldı, gergin deri üzerinde parmaklarını tıpırdatmaya başladı. Tef boğuk boğuk tangırdıyor, küçük zillerinden şıngır şıngır sesler çıkıyordu. Ziharev, hadi bir Rus türküsü diye emretti. Hadi bakalım, siz de dans edin, Caniko. Kadın kalkarken içini çekti. Keşke bir dakikalığına rahat dursanız, dedi. Dans edecek açık bir alan bularak ortada bir çan kulesi gibi öylece durdu. Üstünde kahverengi bir eteklikle sarı çizgili bir bluz ve başında koyu kırmızı bir başörtüsü vardı. Akordeon tutkuyla ağlamaklı sesler çıkarırken tefin küçük zilleri çıngırdıyor, derisi içini çeker gibi boğuk boğuk fıngırdıyordu. Bunu dinlemek rahatsız ediciydi. Sanki birisi çıldırmıştı da hüngür hüngür ağlıyor, inliyor, kafasını duvarlara vuruyordu. Ziharev dans edemiyordu. Bütün yaptığı pırıl pırıl parlatılmış çizmelerinin ölçekleriyle yere vurarak küçük adımlar atmak, müziğe hiç kulak vermeksizin keçi gibi hoplayıp zıplamaktı. Bacaklarını sanki bir başkasına ödünç vermişti. Vücudunu çirkince kıvırarak, ağdaki bir balık ya da örümcek ağındaki bir arı gibi kıvranıyordu. Ama herkes, iyice kafayı bulmuş olanlar bile onun bu hastalıklı sarsılışındaki durumu izliyor, yüzüne ve kollarına sessizce bakıyorlardı. Ziharev'in yüzü şaşkınlık uyandıracak kadar kılıktan kılığa giriyor, bir an nazik ve utangaç görünüyor, sonra birdenbire kibirli oluyordu. Derken kaşlarını sertçe çatıyor, bir şeyden ürkmüş gibi irkilip homurdanıyor, bir an için gözlerini yumuyor, açtığı zamansa yüzüne yine hüzünlü bir hava yerleşiyordu. Yumruklarını sıkarak kadına yaklaştı, ayaklarını yere vurdu, kollarını açarak önünde diz çöktü, kaşlarını kaldırmış, iştenlikle gülümsüyordu. Kadın ona doğru tepeden şöyle bir bakıp sevgiyle gülümsedi. Ziharevi nazikçe uyardı. Durun ama canım. Kadın yalvaran biri gibi tatlılıkla gözlerini kapamaya çalışıyor ama üç kapik büyüklüğündeki bu gözler kapanmıyor, yüzü buruşup son derece sevimsiz bir hal alıyordu. O da dans edemiyordu. Onun da bütün yaptığı koskocaman bedenini yavaşça sallayarak bir yerden bir başka yere sessizce hareket ettirmekti. Sol elindeki başörtüsünü isteksizce sallıyordu. Sağ elini beline koymuştu. Bu durum onun muazzam bir testiye benzetiyordu. Ziharev taştan yapılmış gibi görünen bu kadının çevresinde yüzünün anlamını her an değiştirerek dans ediyordu. Orada dans eden yalnızca Ziharev değildi. Sanki aynı zamanda 10 değişik adam dans ediyordu. Onlardan biri çekingen ve ezik, yanındaki kızgın ve bu iri yarı sevimsiz kadından uzaklaşmak ister gibi kendi kendine usulca inliyordu. Sonra onun yerine başka birisi geçiyor, dişlerini göstererek yaralı bir köpek gibi kıvranıyordu. Bu can sıkıcı ve çirkin dans beni iyiden iyiye bunaltıyor. Gözlerimin önünde askerlerle, çamaşırcılarla, aşçılarla ve onların hayvansı cinsel ilişkileriyle ilgili korkunç anılar canlanıyordu. Sidorov'un yumuşak sesi kulaklarımda çınlıyordu. Herkes yalan söylüyor. Evet, onların hepsi yalancı ve sahtekar. Birbirlerinden utanmıyorlar. Aslında kimse kimseyi sevmiyor. Yalnızca gönül eğlendirmeye bakıyor. Herkesin yalan söylediğine ve gönül eğlendirdiğine inanmak istemiyordum. O zaman kraliçe Margot'a ne demeli? Kuşkusuz Ziharev'inde yalan söyleyecek hali yoktu. Stanov'un bir fahişeye aşık olduğunu ve kadının ona utanç verici bir hastalık bulaştırdığını biliyordum. Ama o, arkadaşlarının aklına uyarak bu yüzden kadını dövmeye kalkmamış, tam tersine ona bir oda kiralayarak tedavisini üstlenmişti. Kadından hep sevgiyle ve biraz da sıkılarak söz ederdi. İri yarı kadın böm böm gülümseyerek öteye beriye sallanıyor, mendilini dalgalandırıyordu. Ziharev kadının çevresinde zangır zangır sarsılarak dört dönüyordu. Onlara bakarken kendi kendime düşündüm. Tanrı'yı aldatan hava, acaba bu at gibi kadına benziyor muydu? Kadından büsbütün nefret etmeye başladım. Suratsız ikonlar bodrumun karanlık duvarlarından bakıyordu. Karanlık gece pencerelere abanıyordu. Lambalar havasız atölye içinde donuk donuk yanıyordu. İyice kulak verdiğimde güçlü ayak sesleri ve gürültü patırtı arasında pirinç lavabodan bulaşık teknesine hızlı hızlı damlayan suyun sesini işitebiliyordum. Bütün bunlar kitaplarda okuduğum yaşamdan nasıl da farklıydı. Hem de korkunç farklıydı. Sonunda herkesin canı sıkılmaya başlamıştı. Kapendiukin, akordeonu Suliti'nin ellerine teslim ederken bağırdı. Hadi bakalım çal! Tıpkı Çingene Banka gibi dans ediyor, sanki havalarda uçuyordu. Pavel Odintsov ve Sorokin de ustaca ve büyük bir coşkuyla dans ettiler. Veremli Davidov, yöşeminin üstünde tepiniyor, toz, sigara dumanı, güçlü vodka ve ben de hep tabaklanmış deri izlenimi uyandıran tüzlenmiş sucuk kokusundan öksürüyorum. Dans ediyor, şarkı söylüyor ve haykırıyorlar ama hiçbiri orada eğlenmek için bulunduğunu asla unutmuyordu. Herkesin danstaki ustalığı ve yorgunluğa nedenli dirençli olduğu konusunda birbirine karşı sınavdan geçiyordu. Kafayı bulmuş olan Stanov önüne gelene soruyordu. Böyle bir karı nasıl sevilebilir ha? Ağlamaklı olmuştu. Larionovich omuzlarının sivri kemiklerini kabartarak karşılık verdi. Tüm kadınlar aynıdır. Ne biliyorsun ki? Ziharev'le kadın kaşla göz arasında ortadan yok oldular. Ziharev 2-3 gün sonra yine atölyeye dönüp gelecek, banyo yapacak ve sonra 2 hafta boyunca köşesine çekilerek ağzını bıçak açmadan herkese yabancı, öylece kös kös oturacaktı. Stanov hüzünlü ve mavimsi gri gözleriyle atölyeye bakarak birdenbire sordu. Gittiler mi? Yüzü yaşlı bir adamınki gibi çirkinleşmişti ama gözlerinde pırıl pırıl ve nazik bir hava vardı. Stanov bana karşı dostça davranırdı. Bunu bir takım şiirleri geçirdiğim kalın defterime borçluydum. O Tanrı'ya inanmazdı. Zaten Larionovich dışında atölyede kimin Tanrı'yı sevdiğini ve inandığını anlamak çok zordu. Herkes Tanrı'dan, evin hanımından söz ettikleri gibi alayla söz eder, asla ağırbaşlı laflar etmezlerdi. Ama yine de yemeğe oturduklarında haç çıkarır, yatarken dua eder, tatil günlerinde kiliseye giderlerdi. Stano bunların hiçbirini yapmadığı için Tanrı tanımaz sayılıyordu. Tanrı yoktur diyordu. Öyleyse bütün bu şeyler nereden geliyor? Burasını bilmem. Ona Tanrı'nın niçin var olmadığını açıklamasını istediğim zaman anlarsın işte dedi. Tanrı her şeyden daha yukarıda, daha yüksektedir. Ve uzun kolunu başının üzerine doğru kaldırdı ve sonra döşemeye doğru yarım metre kadar indirerek insansa alçaktadır, doğru mu? Sen de bilirsin. Derler ki insan Tanrı'ya benzer, onun suretinde yaratılmıştır. Yani Gogol evde mi Tanrı'nın suretinde yaratıldı? Bu beni afallattı. Şu pis ayyaş, ihtiyar Gogolev, onca yaşına karşın hala mastürbasyon yapıyordu ve Ermukin'i, Vyatkalı ufak tefek askeri, büyük annemin kız kardeşini düşündüm. Onlar da mı tanrısaldı? Stanov, senin de çok iyi bildiğin gibi insanlar domuz gibidir, dedi. Sözlerin beni allak bullak ettiğini görünce beni avutmaya çalıştı. Sıkma canını Maksimiç, iyi insanlar da vardır elbet. Aa, evet. Stanov'la rahatça anlaşıyordum. Onun gözünde her şey son derece yalındı. Eğer bilmediği bir konu olursa dobra dobra söylerdi. Bilmiyorum, bu konuyu hiç düşünmedim bile. Bu da benim alışık olmadığım bir şeydi. Daha önce hep her şeyi bilen ve her konuda konuşan insanlar tanımıştım. Defterinde insanın ruhunu coşturan güzel şiirlerin yanı sıra utanç verici açık saçık şiirler de yazılıydı. Bu beni yadırgatıyordu. Oysa Puşkin'den söz ettiğim zaman Puşkin'in deftere geçirdiği Gavrilyadasını gösterdi. Puşkin de kim oluyormuş? Soytarının teki ama bir de Benedikotov'a bak. İşte o okumaya değer biridir. Gözlerini yumarak yavaşça okudu. Bak işte güzel bir kadının büyüleyici göğsü. Her nedense hep üç dizeyi diline dolar, gururla ve neşeyle hep onları okurdu. Ama kartalın bakışları bile şu yaman kapılardan geçemez ve yüreğin içine bakamaz. Anladın mı? Onu böylesine sevince boğan bir şeyi anlamadığımı söylemem benim için hiç de yakışık almayacaktı. 14. Bölüm. İkon atölyesinde yapmak zorunda olduğum işler kolaydı. Sabahları herkes uykudayken semaveri hazırlamak zorundaydım. Adamlar mutfakta çaylarını içerken Pavel'le birlikte atölyeyi silip süpürüyor, boyalar için yumurtaların beyazını sarısından ayırıyor, sonra da dükkana gidiyordum. Akşamları da boyaları ezip karıştırmak ve ustaların çalışmasını izlemek zorundaydım. Başlangıçta bu tür işleri son derece ilginç buluyordum. Ama çok geçmeden her ustanın bütün işin ancak küçük bir parçasını yaptıklarını anladım. Yaptıkları işten onlar da hoşlanmıyor, canlarını sıkan bu işkenceye zor katlanıyorlardı. Boş olduğum akşamlarda adamlara gemideki yaşantıyı ve okuduğum kitaplardaki öyküleri anlatmaya başladım. Böylece kendim de farkında olmaksızın atölyede bir öykü anlatıcı olarak özel bir konum kazanmış oldum. Çok geçmeden bu insanların benden çok daha az şey görüp benden çok az şey bildikleri kanısına vardım. Neredeyse tümü çocukluktan başlayarak atölyenin bu daracık kafesine tıkılmışlardı ve o gün bugündür burada kilit altındaydılar. Aralarında yalnızca Ziharev'in Moskova'ya gitmişliği vardı. Bu konudan umutsuzca söz eder, bilgiçlik taslardı. Moskova'da insanın gözünün yaşına bakmazlar. Orada gözünü dört açman gerek. Ötekilerse ancak Şuya ve Vladimir'de bulunmuşlardı. Kazandan söz ederlerken bana sordular. Orada çok Rus var mı? Kiliseleri var mı? Permin Sibirya'da olduğunu sanıyorlardı. Sibirya'nın Uralların ötesinde olduğuna akılları yatmıyordu. Hazar'ın Mersin balıklarını gemilerle Urallardan getiriyorlar. Öyle değil mi? Bu demektir ki Urallar deniz kıyısındadır. Kimi zaman İngiltere'nin okyanusun öbür yakasında olduğunu söylerken ya da Monabard'ın Kaluga soylularından biri olduğunu ileri sürerlerken benimle alay ettiklerini düşünürdüm. Kendi gözlerimle gördüğüm şeyleri onlara anlattığım zaman bana inanmıyorlar ama karmakarışık öykülerine ve dehşet verici masallarıma bayılıyorlardı. Hatta yaşlı olanları bile düşleri gerçeğe açıkça yey tutuyorlardı. Olaylar ne denli uyduruk olursa dinlediklerini açıkça görüyordum. Gerçekliğe karşı tümüyle ilgisizdiler. İçinde yaşadıkları çirkinliğe ve yoksulluğa gözlerini kapıyor, düşlere dalarak geleceğe merakla bakıyorlardı. Gerçek yaşamla kitaplar arasındaki çelişkiyi şiddetle hissettiğim için bu durumu çok şaşırtıcı buluyordum. İşte hemen önümde canlı insanlar vardı. Ne çamaşırcı Natalia benziyordu kitaplardaki insanlara, ne Sumuri, ne ateşçi Yakov, ne kaçak Alexander Vasilyev, ne de Zihare. Davidov'un sandığında Golitsinski'nin yıpranmış bir takım öykü kitaplarını, Bulgari'nin Ivan Vizgirin'i ve Baron Barebeus'un küçük bir cildini bulduk. Bütün bu kitapları yüksek sesle okudum. Herkes beğendi. Larionich önemli belirtti. Okuma kavgayı, gürültüyü silip süpürüyor. Bu çok iyi. Fellik fellik yeni kitaplar aradım. Bulduğum zaman neredeyse her akşam oturup onları adamlara okumaya başladım. Bunlar olağanüstü güzel zamanlardı. Sanki gecenin o geç vaktiymiş gibi atölyeye bir sessizlik çöküyor, masaların üstüne doğru beyaz, soğuk yıldızlar gibi sarkan cam toplardan yansıyan ışıklar adamların saçlı ya da dazlak kafalarına düşüyordu. Sakin ve düşünceli yüzlerini görebiliyordum. Kimi zaman adamlardan biri yazarı ya da kitaptaki kahramanı övüyordu. Herkes can kulağıyla beni dinliyordu. Öyle naziklerdi ki böyle anlarda kendilerine hiç benzemiyorlardı. Böyle zamanlarda onları özellikle seviyordum. Onlar da bana çok nazik davranıyorlardı. Aradığımı bulmuştum. Sitanov bir gün bana, "Bu kitaplar bize ilkbahar gibi geldi," dedi. "Kıştan sonra ilk kez pencereleri ardına kadar açarsın ya, işte öyle." Gel gelelim, yeni kitaplar yakalamak çok zordu. Bu kütüphaneye bağlanmayı kimse akıl edememişti. Yine de allemedip, kallemedip, sadaka dilenircesine kitap bulmayı başarıyordum. Bir seferinde bir itfaiye şefi Lermontov'un bir cildini verdi. Şiirin gücünü ve insanların niye böylesine etkilediğini o zaman anladım. Anımsıyorum da ifriti okumaya başladığım zaman Sitanov önce kitaba baktı, sonra yüzüme baktı, fırçasını masaya bıraktı, uzun kollarını dizlerine bastırdı ve yüzünde bir gülümsemeyle bir aşağı bir yukarı sallanarak altındaki sandalyeyi de gıcırdatmaya başladı. Larionich işini bıraktı ve "Sessiz olun," dedi. Sonra o da kitabı okumakta olduğum Sitanov'un masasına geldi. Bu şiir bana hem tatlı hem de buruk bir acı veriyordu. Sesim boğuluyor, gözlerimden boşanan yaşlar yüzünden satırları zor görüyordum. Ama beni bundan daha da fazla alt üst eden şey atölyedeki durgun ve sakıngan hareketlerdi. Her yer yavaş yavaş yuvarlanıp dönüyor, sanki bir mıknatıs insanları bana doğru çekiyordu. Birinci bölümü bitirdiğimde neredeyse herkes masanın çevresine dikilmiş, birbirlerine dayanarak ya da sarılarak somurtuyor ve gülümsüyordu. Ziharev başımı kitaba doğru bastırıp iterek "Devam et, devam et," dedi. Bitirdiğimde kitabı benden aldı, başlığına bir göz attı, sonra koltuğunun altına sıkıştırarak "Bunu yarın bir kez daha oku," diye bildirdi. "O zamana kadar kitabı ben saklarım." Lermontov'u masasının çekmecesine kilitledikten sonra yeniden işe koyuldu. Atölyede çıt çıkmıyordu. İnsanlar çekingence masalarının başına dönüyorlardı. Sitanov pencereye yaklaştı, alnını cama yasladı. Orada öylece donmuş gibi kala kaldı. Ziharev fırçasını yine bıraktı ve sertçe "Yaşamak diye ben buna derim işte. Tanrı'nın kulları, evet," dedi. Omuzlarını yukarı kaldırdı. Başı omuzları arasına neredeyse görünmez olmuştu. "İfritin resmini yapabilirim," diye sürdürdü. "Kapkara, kıllı bir vücut, ateş kırmızısı kanatlar. Onları sülyenle yaparım. Sonra yüz, kollar, ayaklar. Onları da beyaza boyarım. Tıpkı geceliğin ay ışığındaki karlar gibi. Hiç yapmadığı bir biçimde akşam yemeğine kadar taburesinde huzursuz huzursuz kıpırdandı. Parmaklarıyla masaya tıpır tıpır vurdu. İfritlere, kadınlara, Havva'ya, cennete ve azizlerin nasıl günah işlediklerine ilişkin abuk sabuk bir şeyler söyledi. Ayrım sonu. Sayfa 256.